Ayrım 10, sayfa 67, 8. bölüm. Doğan'ı tümüyle unutmuştum. Telesekreter de sesini duyunca bir sen eksiktin diye söylendim. Tam zamanı buldun arayacak. Funda yetmezmiş gibi bir de seninle uğraşacağız şimdi. Bir ramdan iri bir yudum daha aldıktan sonra biraz sakinleştim. Başına kötü bir olay gelmesin diye düşündüm. Görüşmemizin üzerinden ancak 24 saat geçmişti. Kötü ne olabilirdi ki? Belki de beni işe bulaştırmak için numara yapıyordu Reşo Leşek. Funda'dan sonra şimdi de Doğan. Benim yaşamımda hiç mi güvenebileceğim biri olmayacak ya? Doğan'ın pek numara yapıyor gibi bir hali yok. Sesi ne kadar gergin. Gerginse gergin, ne yapayım? Benim derdim başımdan aşkın. Bir de onunla uğraşamam şimdi. Hem öldürecek halleri yok ya Doğan'ı. Yok mu? Bekir'i, sevgilisi Nihal'i, yüzbaşı Rıfat'ı öldürmediler mi? Bir aşçısı kucağımda telesekreterin yanındaki koltuğa çöktüm. Telesekreterin arkasındaki duvarda Funda'nın genç kız hali gümüş bir çerçeveden işveli gözlerle bana bakıyordu. Öfkeyle indirdim çerçeveyi, ters çevirerek sehpanın üzerine bıraktım. Artık onu düşünmek istemiyordum. Bir ramdan bir yudum daha aldıktan sonra telesekreterin içindeki bandı başa aldım. İlk mesaj Funda'dandı. Dinlemeye bile gerek görmeden hızla geçtim. İkinci mesaj Arif'tendi. İşten atıldığını duydum. Neredesin? Gelir gelmez beni ara, diyordu. Siktir puşt diye söylendim. Sanki atılacağımdan haberin yokmuş gibi bir de name yapıyor. Sonraki iki mesaj yine Funda'dan geçtim. Evet, işte Doğan. Adnan, mutlaka görüşmemiz lazım. Çok önemli. Aynı gergin ses, aynı tedirginlik. Söylediği gibi Doğan böyle tam 5 tane mesaj bırakmıştı telesekreterime. Başı gerçekten belada olmalı diye düşündüm. Eski bir alışkanlıkla telesekreterdeki bütün mesajları silerken iyi de ben ne yapabilirdim ki diye düşündüm. Funda'nın söylediği gibi kendine bile faydası olmayan biri başkasına nasıl yardım edebilir? Funda saçmalıyor. O kadar da kötü durumda değilim. Dün Funda'ya gitmeden önce pekala kafam yerindeydi. Kendimi toparlamıştım. Hatta neredeyse Doğan'ın önerisini kabul edecektim. Ama dün eski karımın beni hala sevdiğini sanıyordum. Yeniden başarılı bir gazeteci olursam belki evliliğimi kurtarırım diye düşünüyordum. Şimdi riske girmem için hiçbir neden yok. Funda kendine başarılı birini bulmuş. Belki yakında onunla evlenirdi. Sahi kimdi acaba evdeki herif? Kim olursa olsun artık hiçbir önemi yok. Öyle deme ya. Ya tanıdıksa? Eski arkadaşlardan biri filansa? Yok canım, hiç sanmıyorum. Funda benim arkadaşlarımı sevmezdi. Aman aman sevmesin. Bir de onu dert etmeyeyim şimdi. Milletin diline düşeriz valla. Adnan'ın eski karısını filanca düdüklüyormuş. Düşüncesi bile korkunç. Böylece bizimkilerin takıldığı barlara da gidemeyiz. Niye gitmeyeyim ki? Kadından boşanmışım. Kimin ne isterse onunla yatar. Bundan niye utanç duyayım? Funda ile kavga ederken böyle söylemiyordum ama. Başlayacağım Funda'ya da evliliğine de. Asıl düşünmem gereken Doğan. Belli ki fena sıkıştı oğlan. Şaka değil, 3 ceset var ortada. Dördüncü de pekala Doğan olabilir. Tabii anlattıkları doğruysa. Güya dün akşam bara uğrayıp doğru mu söylüyor, yalan mı kontrol edecektik. Funda'ya gideceğim tuttu. Sana ne Funda'nın hastalığından? Dur, şu Arif'i bir arayayım. Onun kulağı deliktir. Bu konuda mutlaka bir şeyler duymuştur. Telefonun tuşlarına bastım. Arif'in bezgin alosunu duyana kadar 3 kere çaldı telefonun zili. Kim olduğumu öğrenince yavşamaya başlamasından, işten atılacağımdan kesinlikle haberi olduğunu anladım. Nasıl yaptılar bunu sana diye başlayacakken Arif bırak bu ayakları diyerek onu susturdum. Bilmek istiyorsan söyleyeyim. Sana kızgın falan değilim. Gerçi bana önceden haber verseydin de kapıda rezil olmasaydık iyi olurdu ama neyse. Lan vallahi haberim yoktu diye üstelemeye kalktı. Arif dedim üstüne basa basa. Yapma, biz birbirimizi tanırız. Atılacağımdan haberim vardı ama atılmamı istememişsindir. Benim için önemli olan bu. Artık bu konuyu kapatalım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl olalım baba dedi iç geçirerek. Şu yayın yönetmeni var ya, Bahri Narman'la anlaşamıyoruz. Yakını beni de kapıya koyarlarsa şaşma. Yalan söylüyordu. Bahri Narman'ın en yakın adamlarından biri olmuştu ama yüzüne vurmadım. Ya şu yüzbaşı Rıfat cinayeti ne iş? Diye sordum. Daha önce de bir aşiret reisiyle sevgilisi öldürülmüş galiba. Pinçoğulları yaptı deniyor ama ortalıkta ne kanıt var ne silah. Niye sordun? Böyle yaşamaktan sıkıldım. Galiba işe döneceğim. Bu kez Arif gülmeye başladı. Hadi canım dedi. Hayatta inanmam. Yanıt vermediğimi fark edince sahi mi söylüyorsun lan diye süsledi. Aslına bakarsan bilmiyorum dedim. Onun fikrini almak yararlı olabilirdi. Ama böyle yaşamaktan da sıkıldım. Yüzbaşı Rıfat cinayetini haberlerden öğrendim, ilginç geldi. Belki bu olayla başlayabilirim diye düşündüm. Olabilir aslında dedi, sustu. Neden olmasın dedi yeniden. Ama biliyorsun bu herifler tekin değil. Dikkat etmek lazım. Yeniden sustu. Dalga geçmiyorsun değil mi diye sordu yeniden. İnsanlar üzerine nasıl bir izlenim bırakmıştım ki en yakın arkadaşım bile bana artık güvenmiyordu. Kendimle ne kadar övünsem azdı. Dalga geçmiyorum ama bu işi yapmayı istediğimden de henüz emin değilim. Biraz bilgi toplayayım dedim. İşe dönmek istemene çok sevindim dedi. Sesindeki coşku içten olduğunu söylüyordu. İlla bu iş olması gerekmez. Sen ilgilendikten sonra haber mi yok? İstersen öteki gazetelerle konuşayım senin için. Yok yok, acele etme dedim. Önce iyi bir malzeme yakalamalıyım. Elim boş gitmek istemiyorum. Sen ciddisin galiba. Ya vallahi çok sevindim. Yapacağım bir şey varsa bilirsin, senden esirgemem. Bilirim dedim. Şu yüzbaşı cinayetiyle ilgili gazetede çıkan haberler lazım bana. Ne demek, hemen yollarım. Aslında bizim Şekip İnce'yle konuşsan, bu haberi o kovalıyor çünkü. O herifi boş ver. Şekip İnce'den alacağımız bilgi de eksik olsun. Aman bu konuda konuştuğumuzu bile duymasın. Hiç sevmez beni. Bir bok bildiğini de sanmıyorum, ya varsa da söylemez zaten. Hele bu haberle ilgilendiğimi duyarsa açıkça taç koymaktan bile çekinmez. Öyle pis heriftir Şekip diyerek beni onayladı Arif. Ama sen merak etme. Onun haberleri de dahil bugüne kadar gazetede çıkan bütün yazıları yollarım sana. En geç yarın elinde olur. Teşekkür ederim. Bir gelişme olursa seni yine ararım. Senden ricam, konuştuklarımız aramızda kalsın. Ortalıkta fol yok, yumurta yok. Adnan, büyük olay peşinde deyip kendimizi rezil etmeyelim. Anlıyorsun ya. Anlıyorum, merak etme. En kısa zamanda yüz yüze görüşelim. Daha ayrıntılı konuşuruz. Tamam, görüşürüz diyerek kapattım telefonu. Arif doğru söylüyordu. Bu herifler tekin değildi. Dikkatli olmak lazımdı. İşin aslını öğrenmeden Doğan'ı aramamalıydım. Belki aslını öğrendikten sonra bile onu aramamalıydım. Ya da arayıp kusura bakma ben bu işi yapmayacağım, sen başka birini bul demeliydim. Evet. Doğru söylemek gerekirse benim bu işi yapacağım falan yok. Ama Doğan böyle düşünmüyor. Beni eski adından sanıyor. Yok canım, o kadar araştırmış. Ne halde olduğumun farkında. Belki de inanmaktan başka çaresi yok. Yoksa yok. Ne yapayım? Pis işlere bulaşırken bana mı sordu? Ona yardım etmek zorunda değilim. Sıkıntıyla bira şişesini yeniden başıma diktim. Aynı anda midemde bir yanma hissettim. Aç açına bira iyi gelmemişti tabii. Dün geceden beri doğru dürüst yemek yememiştim. Yemek istemiyordum ama bu mide beni rahatsız bırakmazdı. Hatırladığım kadarıyla yiyecek bir şey de yoktu buzdolabında. Aman sanki ne olacak? Bir parça ekmek ile birkaç zeytin yeterdi, artardı. İnadına biramdan bir yudum daha alıp mutfağa yöneldim. Bir parça ekmek attım ağzıma. Zeytin kalmamıştı. Ama peynir vardı. Güçlükle geveledim ekmekle peyniri. Biramı sonuna kadar içtim. Ama hala kendime gelememiştim. Belki banyo yapsam? Tabii ya, ılık suyla bir duş aldım mı kendime gelirim. Ya Doğan? Banyoya girmeden arasam mı şunu? Boş ver. Bunca yıl bensiz idare eden adam. Birkaç saat daha bekleyebilir nasıl olsa. Banyoya girince eski bir alışkanlıkla gözlerim aynaya kaydı. Çizgileri her gün biraz daha derinleşen yüzümde benim bile çözmekte zorlanacağım karmakarışık bir anlam vardı. Yorgundum, kederliydim, endişeliydim. Altlarında siyah torbacıklar oluşmaya başlayan gözlerim kararsızlıkla bakıyordu. Sol yanağım belirgin bir biçimde kızarmıştı. Dokundum. Hala ateş gibi yanıyordu. Lafa gelince bir de yufka yürekliyim derdi Funda. Nasıl vurmuş baksana. Böyle söylenince aynadaki adam akları kanlanmış gözlerini yüzüme dikerek az bile yaptı dedi. Sen daha fazlasını hak ediyordun. Adamın konuşmasına şaşırmadım da öyle söylemesi zoruma gitti. Nedenmiş o diye sordum. Neden olacak? Haksızsın. Üstelik haksız olduğunun farkına varmaktan acizsin. Saygısızsın, kabasın, terbiyesizsin, çürümüşsün. Hayatında güzel olan ne varsa kendinle birlikte çürütüyorsun. Daha fazla dayanamadım. Yeter diye bağırdım. Bakışlarımı aynadan kaçırarak tekrarladım. Yeter, kes artık. Kesti. Aynaya bakmamaya dikkat ederek hızla giysilerimi çıkarmaya başladım. Gömleğimin düğmelerini açarken yine ellerimin titrediğini fark ettim. Gerginlikten diye mırıldandım. Karı sinirimi bırakmadı ki bende. Sonunda giysilerimden kurtulup duşun altına girebildim. Önce soğuk, ardından sıcak, sonra istediğim ılıklıkta akan sular, sanki düşünce kalıntılarını sökecekmiş gibi hızlı bir ritimle başıma çarpan damlalar, bedenimi kaplayan rahatlık. Funda'yı, Doğan'ı, içinde bulunduğum boktan durumu unutarak kendimi suyun tatlı sıcaklığına bıraktım. Banyoda ne kadar kaldım bilmiyorum. Ama çıktığımda kendimi yeniden doğmuş gibi hissetmesem de tedirginliğimden kurtulmuştum. Ayak parmağımdan saç telime kadar bedenimi tatlı bir uyuşukluk kaplamıştı. Yeniden mi uyuyacaktım? Ne sakıncası vardı? Ayaklarım beni kendiliğinden yatak odasına götürdü. Yatağın üzerine oturmuş, saçımı kurularken içim geçmiş uyumuşum. Uyandığımda akşam ezanı okunuyordu. Doğruldum. Ağzımda metalik bir tat vardı. Hafiften başım ağrıyordu. Pencereden dışarıya baktım. Hava kararmaya başlamıştı. Ayaklarımı sürüyerek yeniden banyoya girdim. Soğuk suyla yüzümü yıkadım. Sol yanağımdaki kızarıklık geçmişti. Ama bir günlük sakal yüzümü gölgeliyor, iyice yaşlı gösteriyordu beni. Tıraş olmaya üşendim. Zaten ne gerek vardı? Birden fena halde acıktığımı hissettim. Ama ne dışarı çıkacak, ne de yemek yapacak halim vardı. Adam sen de düşündüğüne bak. Köşedeki köfteciye telefon eder, yiyecek bir şeyler ısmarlarım. Banyodan çıkınca köfteciye telefon etmeden önce televizyonu açtım. Haber kanallarından birine rast geldi. Ekranda Maliye Bakanı vardı. Piyasalardaki tedirginliğin gereksiz olduğunu, ekonomik programın aksaksız olarak yürüdüğünü anlatıyordu. Yine borsa düşmüş olmalı diye geçirdim aklımdan. Telefona giderken Maliye Bakanı'nın sevimsiz suratının yerini kadın spikerlerin birinin bakımlı güzel yüzü aldı. Sevgili izleyiciler, daha önce duyurduğumuz bir haberin ayrıntıları elimize ulaştı, diye başladı konuşmasına. Daha önceki haber bültenlerimizde TEM Otoyolu'nun Florya çıkışında bir BMW otomobilin sürücüsüyle birlikte yakıldığını söylemiştik. O haberin bantları elimize ulaştı. Şimdi görüntülerle birlikte haberin ayrıntılarını sunuyoruz. Ekranda alevler içinde yanan bir araba belirdi. Kamera arabanın çevresini saran kalabalığı aşıp yaklaşmaya çalıştı ama polisler tarafından durduruldu. Kameraman biraz daha dolandıktan sonra uygun bir yerde durdu. Bu arada kadın spiker haberi okumayı sürdürüyordu. Bugün saat 17'de Florya yakınlarında 34YK7689 plakalı BMW marka bir araç yanmaya başladı. Olay yerine gelen görgü tanıkları sürücünün de aracın içinde olduğunu tespit ettiler. Yangının bir anda büyümesi nedeniyle araca yaklaşamayan görgü tanıkları baygın halde yatan sürücüyü kurtarmayı başaramadılar. Ancak yangının sönmeye yüz tutmasından sonra araca yaklaşabilen görevliler sürücünün direksiyona kelepçelenmiş olduğunu fark ettiler. Bu olayın bir kaza değil cinayet olduğu kuşkusunu artırıyor. Olay yerine geniş bir araştırma başlatan emniyet yetkilileri bedeni tümüyle yanan sürücünün kimliğini saptamaya çalışıyor. Hemen Doğan geldi aklıma. Onun kullandığı araba da BMW'ydi. Doğan'ı arasam, dur ya. Ben ne yapıyorum böyle? Bu türden olaylar ilk kez olmuyor ki. Her cinayeti Doğan'la bağlantılandırmaya kalkarsam işim var. Bu öyle sıradan bir cinayete benzemiyor ama baksana herifi bileğinden direksiyona bağlayıp ateşe vermişler arabayı. Bir borsacıyı da böyle öldürmüşlerdi. Belli ki yine çete işi. Allah bilir, yakmadan önce ensesine de bir kurşun sıkmışlardır. Umarım sıkmışlardır. Yoksa ölene kadar acı içinde kıvranmıştır zavallı. Onun yerinde olmak istemezdim. Kimdi acaba? Doğan olmasın da. Yok canım, sanmıyorum. Doğan öyle kolay kolay avlanacak bir adam değil. Neyse yakında çıkar işin kokusu. Baksana arabanın plakasını filan saptamışlar diye düşünürken kapı çalındı. Köfteci mi acaba diye düşündüm bir an. Ama sonra henüz sipariş vermediğimi anımsadım. Funda mı yoksa? İçimde kabaran sevinç dalgasını kendim de akılsız erdiremeyerek usulca kapıyı araladım. Kapıda takım elbiseli iki adam duruyordu. Yanlış adrese gelmiş olmalıydılar. Kapıyı açınca iri kıyım olanı Adnan Sözmen siz misiniz dedi. Demek ki yanlış adrese gelmemişlerdi. Benim ne vardı dedim. Bizimle gelmeniz gerekiyor beyefendi. Adamları tepeden tırnağa süzdükten sonra siz kimsiniz diye sordum. Soruyu yine iri kıyım olanı yanıtladı. Emniyetteniz. Ben komiser Yalvaç. Bu da yardımcım Güngör. Aynı anda ikisi de kimliklerini çıkararak burnumun dibine kadar soktular. Anlamıyorum dedim. Benimle ne işiniz olabilir ki? Kardeşiniz dedi komiser yardımcısı Güngör. Alttan alta hissetmeye başladığım gerçeği söylemişti sonunda. Demek haklıymış Doğan. Demek yalan söylemiyormuş. Hızla geçti bunlar kafamın içinden. Polislerle aramızda gitgide derinleşen suskunluğu bozmak için kardeşim mi diye sordum. Doğan'dan mı bahsediyorsunuz? Ondan bahsettiklerini çok iyi biliyordum. Ama olanları anlamak için zamana ihtiyacım vardı. Evet, Doğan Sözmen. Yanıtlayan yalvaştı. Ne yazık ki kardeşinizin kullandığı araba yandı. Gözlerimin önüne az önce haberlerde izlediğim BMW'yi saran alevler geldi. Belleğimi zorlayarak alevlerin arasında başı direksiyona düşen kömürleşmiş cesette Doğan'a benzer bir yan bulmaya çalıştım ama bulamadım. Alacağım yanıt bile bile emin olmak için yine de sordum. Az önce haberlerde gösterdikleri yanan BMW'den mi söz ediyorsunuz? Komiser Yalvaç şaşırmış gibiydi. Şu gazeteciler de amma hızlı ha diye homurdandı yardımcısına bakarak. Gazetecilere kızmış mıydı yoksa özeniyor muydu belli olmuyordu. Peki dedim heyecanımı bastırarak. Arabadaki kişinin kardeşim olduğundan emin misiniz? Çok kötü yanmış dedi Yalvaç. Yüzünü buruşturmasından cesedi görmüş olduğu anlaşılıyordu. Teşhis etmekte güçlük çekiyoruz. Bu yüzden size geldik.